Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Büro'da hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüzde karşınızdayız. Yani biliyorum bu bir monolog aslında. Hani böyle sürekli karşınızdayız, yapıyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz, bahsedeceğiz falan diye dediğim zaman kendim böyle biraz garip hissediyorum. Ama aslında bizim içeriklerimizden bahsettiğim için yani tüm ekip adına konuşuyormuşum gibi olduğu için çok da mantıksız değil düşününce. Yine güzel içeriklerimiz var. Yine deepfake'ten bahsedeceğiz. Bu sefer biraz tehditvari değil de biraz daha eğlenceli açıdan bakmaya çalışacağız. Bu kısımda hepimiz kendimize Wake Up Neo diyoruz. Sinemanın geleceği hakkında güzelce sohbet ettikten sonra da biraz daha içimizi karartarak kişisel verilerin gizliliği ve günlük hayatımızın bir parçası olan şirketler tarafından nasıl adım adım takip edildiğimizi konuşacağız. Ayrıca bu podcast'in metnini düzenlemeye başlayana kadar sadece genlerimizin DNA'da depolandığını sanıyordum. Böyle olmadığına nasıl kanaat getirdim? Bunun üzerine de detaylı bir araştırmamız var. Biri bana gelse, sana iki haberim var. Biri iyi, biri kötü. Önce hangisini duymak istersin diye sorsa, genellikle önce kötüyü duymayı tercih edip daha sonra iyi de teselli bulmayı bekleyenlerdenim. Bu nedenle sizin de fikrinizi şu an alamayacağım için kendi inisiyatifimle karar alıyorum ve daha karanlık olan kısımla başlıyorum. Evham kategorimizde demin de bahsettiğim gibi kişisel verilerin gizliliği var yine. Bununla alakalı bir süreçten bahsedeceğiz. Aralık 2018'de Norveç Tüketici Heyeti yaptığı derin araştırmalar sonucunda Google'ın kullanıcılarını takip ettiğini açıklamıştı. Dijital servisler yöneticisi tarafından, notlarıma bakıyorum. Aynen, dijital servisler yöneticisi tarafından Google uygun yasal dayanakları olmadan inanılmaz derecede ayrıntılı ve kapsamlı kişisel verileri işliyor ve bu veriler manipülasyon teknikleriyle elde ediliyor şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ya zaten bu takip, bilgi paylaşımı ve benzeri konular yıllardır konuşuluyor aslında. Hepimiz bunların zaten farkındayız. Hani bir şey konuşursunuz, atıyorum ben ayakkabı çekeceği alacağım. Ayakkabı çekeceğinden bahsedersiniz, sonra telefonunuzda ayakkabı çekeceği reklamı çıkar internette gibi. Ama bunca senedir hani görünürde herhangi bir büyük zararını görmediğimizden muhtemelen hani maksimum bunlar oluyor yani. Düşününce olayın ciddiyetini ve ne boyutlara ulaşabileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Yaptığımız masum ve önemsiz gibi görünen bir arama, telefonumuz masadayken yakın arkadaşımızla ettiğimiz herhangi bir sohbet veya annenize akşam hangi yemeği istediğinizi söylerken kullandığınız kelimeler. Yani bunun için milyon tane örnek verebilirim. Toparlayacak olursak hayatımızın içinde fark etmeden kendimize ele verdiğimiz, yaşantımıza dair bizi biz yapan, özelleştiren tüm detayların rızamız olmadan ve sınırları tam belirtilmeden alınması söz konusu. Zaten araştırma heyeti bu rapora Every Step You Take adını vermiş. Yani Türkçesi attığınız her adım oluyor. Attığınız her adımın kayıt altında olması ve bir gün öylesine yaptığınız bir şeyin karşınıza ne şekilde gelebileceğini kestirememeniz olayın vehametiyle karşı karşıya bırakıyor bizi aslında. Aynı ay içinde İngiliz parlamentosu Facebook hakkında 250 sayfalık bir rapor yayınladı. Zaten konu kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin gizliliği kanunu olduğu zaman falan Facebook'un kara listenin en başını çektiğini hepimiz biliyoruz. Oldukça çarpıcı detayları olan bu raporda belirtilen ve bana göre en dikkat çekici nokta Facebook'un üçüncü parti uygulamalarla yaptığı veri alışverişleri. Strateji çok basit. Sen benimle senin kullanıcılarının verisini paylaş, ben de seninle bizim kullanıcıların verisini paylaşacağım. Bu çok da legal olmayan anlaşmaların yapıldığı şirketler öyle hafife alınacak şirketler değil bu arada. Hepimizin kullandığı Netflix, Lyft, Airbnb gibi dev şirketler. Zaten önemi olsun olmasın verilerimizin bizim isteğimiz dışında paylaşılıp kişiselleştirilmiş marketing için öylece kullanılıyor olması çok da akla yatan böyle insanın kabullenebileceği bir mesele değil yani bence. Bu raporda şirketler arasındaki e-postalar da delil olarak kullanıldı. Daha bunun üzerinden bir hafta ya geçti ya geçmedi Facebook yine bizi şaşırtmadı ve bir skandal daha patlattı. Oluşan bir hata yüzünden 12 gün boyunca bir veri sızıntısı yaşandı ve bu süreçte de yaklaşık 1500 kadar 3. parti uygulamanın 6,8 milyon kullanıcının fotoğraflarına erişim sağlayabildiği açıklanmıştı. Daha sonra dediler ki biz bu fotoğrafların silinmesi konusunda gerekli uygulamalarla, şirketlerle görüşmeler yaptık. Yani ne kadar doğrudur? Böyle bir konuşma var mı? Veya hala fotoğraflarımız veri tabanlarında geziyor mu? Muhtemelen bunu önümüze gelmediği sürece cevaplarını asla öğrenemeyeceğiz bu soruların. Bu olaylar peş peşe olurken Almanya'da bilinçli bir kullanıcı GDPR yani AB Genel Veri Koruma Regülasyonu ile gelen haklarını kullanarak tamamen kişisel veri gizliliğini kontrol edebilmek için Amazon'dan veri geçmişini talep etti. Bu gayet yasal bir şey. Yani bunu öğrenmeyi istemek her ne kadar paranoyakça gibi dursa da bir insanın en doğal hakkı. Yani sonuçta onlar sizin verileriniz, onları görmek, kontrol etmeyi istemek kadar normal bir şey yok. Ve konuştuğumuz şeylere bakacak olursak da bunun paranoyak olacak bir yanı da yok. Gayet insani bir durum yani. Bu arada bu zor bir şey de değil. Tüm şirketler böyle bir talebe karşın bu hizmeti sağlamak zorundalar. Biz de geçtiğimiz sene Google'dan veri arşivinizi istemiştik. İlgili haberi metne ekleyeceğim. Linkten ulaşabilirsiniz. Eğer siz de yapmak isterseniz adımlar açık bir şekilde içerikte yer alıyor zaten. Her neyse Amazon da yapması gerekeni yaptı. Fakat gönderdiği kişisel arşivdeki 1700 kadar ses kaydı bir başkasına aitti. Yani arşivini isteyen kullanıcının dışındaki bir insana. Bu ses kayıtlarını dinlediğiniz zaman kullanıcının hangi tür müzik dinlediğini, akşamlar en çok ne pişirdiğini, kız arkadaşıyla hangi saatlerde buluştuğunu, yani bunun gibi hayatına dair pek çok detaya rahatlıkla hakim olabiliyorsunuz. Şirketlerin iddiasına göre asistanlar veya akıllı cihazlar, hani mesela Siri gibi, kendilerine seslenilmediği sürece kayıt falan yapmıyorlar. Yani kayıt özelliğini kullanmıyorlar. Fakat yaşanan durum bunun tam aksine işaret ediyor. Bugün Amazon Echo'nun yaptığını, yarın buzdolabınız, mikrodalga fırınınız falan da yapabilir. Sanırım evimizde kullandığımız hiçbir beyaz eşyaya güvenemeyeceğiz. İnsanlardan daha güvenilmez ve daha sinsi bir hale almaya başladılar. Kendi evimde, yani en güvenilir alanımda vakit geçirirken acaba şu an beni kimler duyuyor diye düşünmek ve panik olmak istemiyorum. Böyle kameralı cihazların üzerine bant yapıştırmak falan. Yani bunlar beni çok geriyor. Gerçekten gelecekte muhtemelen bu tedirginliğin boyutları ve yol açtığı şeyler çok daha büyük olacak. Ve en yakında yaşanan olaylardan biri ise Google fotoğraflardaki gizlilik ihlali. İşte fotoğraf, video, ses kaydı. Bu devirde bizim kaydetme arzumuza dayanabilecek hafızada olan bir telefon veya bilgisayar bulmak kolay değil. Hani çok geniş depolama alanı olanlar bile bir noktada doluyorlar. İşte bu noktada Google Fotoğraflar, Dropbox, iCloud gibi internet tabanlı depolama araçları giriyor devreye. Hard disk gibi, USB bellek gibi kaybolma, bozulma, çalınma ihtimalleri yok. Belli bir sınıra kadar ücretsizler. Sonrasında cüzi fiyatlara satın alabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Teknolojik aletlerinde de savruk olan benim gibi insanlar için gerçekten biçilmiş kaftanlar. Tamam, biz bu platformları kullanıyoruz, her şeyimizi yüklüyoruz, en özel fotoğraflarımızı, belgelerimizi vesaire. Fakat ne kadar güvenilirler? Yani bunların da herhangi bir sosyal medya hesabımız gibi, başka insanların eline geçme veya çalınan veriler gibi birilerinin fotoğraflarımıza ulaşma ihtimali hiç mi yok? İşte Google Fotoğraflar'da 21-25 Kasım 2019 tarihleri arasından oluşan bir güvenlik açığı nedeniyle fotoğrafların yabancı kişilerin erişimine açık olduğu belirlendi. Kendi verilerimizi indirmenize yardımcı olan Google Takeout isimli bir servis var. Burada yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle meydana gelen bu talihsiz olaydan sonra Google hatayı tespit edip düzelttiklerini açıkladı. Söylediklerine göre hatadan etkilenen kullanıcı sayısı 10 binde 1. Ama yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olduğunu düşünürsek bu hiç de azımsanacak bir oran değil. Ki zaten değil 10 binde 1. Bir kullanıcı bile, yani 1 milyarda 1 olsa ve bir kullanıcının bile verilerine zarar gelse, güven sarsabilecek bu hatalar şirketlerin başını ileride daha çok derde sokacak gibi görünüyor. Yani bizim elimizde olan pek bir şey yok ne yazık ki. Sonuçta bu şirketler ve daha nicesi kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın içinde. Onlardan çok fazla uzaklaşmamız neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama onlara güvenmemizin de bir anlamı yok. Bizim tek yapmamız gereken bu kargaşa ve yoğun veri akışı içinde en azından bildiğimiz kısmı için kendimizi korumayı öğrenmek. Kötü haberi atlattık. İyi haberimiz ise yıkıcı yenilikten geliyor. İyi haber dediğime bakmayın aslında. Böyle kapıyı vurup da good news everyone diye bağırmanızı sağlamayacak. Fakat eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak olan kısma geldik. Eğer Matrix'teki Neo siz olsaydınız ve mavi hap kırmızı hap ikilemine düşseydiniz ne yapardınız? Yani kırmızı hap yerine mavi hap seçtiği takdirde ne olacağını bence hepimiz merak etmişizdir. Ben yine kırmızıyı seçerdim herhalde. Sonuçta her şeyin çileklisi makbul, bir yazılı olmayan bir kural. Fakat seçimlere de saygı duymak lazım. İki ihtimalli bir durumda her zaman seçemediğimizin hayatımıza ne yönde etki edeceğini merak etmekten daha normal bir şey yok. Bu noktada deepfake bize yardım eli uzattı diyebiliriz. Hasan deepfake'i yapay zekanın haylaz çocuğu olarak tanımlamış bir yazısında. Bu benim inanılmaz hoşuma gitti gerçekten. Yani rahatsız edici, korkutucu, ne yapabileceği öngörülemez. Fakat bir o kadar da eğlenceli tarafları olabilecek ve kesinlikle şeytan tüyü olan haylaz bir çocuk. O haylaz çocuk sihirli değneğiyle dokundu ve işte merak edilen oldu. Mr. Anderson mavi hapı seçiverdi. Filmin hayranları için falan oldukça keyifli olabilecek bir fanfiction uygulama bu. Eğer merak ederseniz diye linki metne ekliyorum. Mesela izleyen hiç kimseyi tatmin etmeyen Game of Thrones'a da yakın zamanda bu teknolojiyle alternatif bir final oluşturulabilir diye düşünüyorum. Yani basit tabirle oyunculara gerek yok. Mevcut görüntülerle istediğiniz yere varacak şekilde bir son yaratmak çok kolay. Ha sadece bu da değil. Mesela hayatını kaybetmiş, aramızda bulunmayan oyuncuları güncel filmlerde kullanabilir veya yaşlanmış oyuncuların gençliklerini eski filmlerden derleyerek yeni filmlerde oynatabiliriz. Mesela bir kullanıcı Kemal Sunal'ın yüzünü The Mask filminde kullanmıştı. Yani Kemal Sunal olur, bir başkası olur. Bu oyuncuların yeniden bir film çekmesini ister miyiz bilmiyorum. Ama en azından teknoloji bunu mümkün kılabiliyor. İmkansız olmadığını düşünmek bile insana gerçekten büyük bir heyecan veriyor. Yani ha bak zaten düşününce benim bu konuda açık bir yaram var. Sherlock. Biraz geç izlesem de çok kısa sürede soluksuz izledim ben Sherlock ve devam etmemesi beni inanılmaz üzmüştü. Benedict Cumberbatch ailesine vakit ayıramadığını falan bahane edip diziye devam etmeme kararı almıştı. Ya aslında saygı duymak gerek. Adamın da bir hayatı var. Ya bu saygı duymak gerekliliği için de ben yine de objektif olamıyorum ve madem yarı yolda bırakacaktın hiç başlamasaydın be adam derken buluyorum kendimi. Ya neden devam etmesin ki? Belki bu yenilik sayesinde Benedict Cumberbatch ailesine vakit ayırırken biz de onu izlemeye devam edebiliriz. Senaryoyu okuyacak, gerekli imzaları atacak, gereği yapacağı pek bir şey kalmayacak. Bu proje onun değerli vaktinden çalmayacak yani. Çünkü Benedict'in milyonlarca video ve ses kaydı var. Bu verilerin hepsini yapay zekaya verip yeni bir senaryoda rol yapmasını isteyebiliriz. Şu an için muhteşem olmasa da birkaç yıl içinde normal bir filmmiş gibi hissettirmesi için hiçbir engel gözükmüyor. Yine gaza geldim ve bayağı kindar konuştum ama çektiğim podcast'te de bırakın dürüst olayım yani rol yapmaya ne gerek var. Gerçekten olmadığını bilmekten dolayı muhtemelen ben düşündüğümde asla tam olarak o hissi vermeyecek gibi geliyor. Yani bunu Sherlock özelinde söylemiyorum hani. Gerçekten oynayan oyuncunun gördüğünüz kişi olmadığını bilmek biraz insana garip hissettirebilir fakat asıl eğlenceli olmayacağını da söyleyemem. Bir şey sırf korkutucu olabilir diye eğlenceli yanlarını görmezden gelmek ona haksızlık etmek olur yani deepfake içinde durum aynen öyle. Tabii yine korkalım. Olası etkilerini göz önünde bulunduralım. Kendimizi güvenli alanımızda tutalım. Ama bunun eğlencemize engel olmasına ne gerek var? Az önce veri gizliliği ihlalinden konuşurken son gelişme olarak Google fotoğraflarda yaşanan bir skandaldan bahsetmiştim. Basit düşünelim. Çektiğimiz fotoğrafların, dinlediğimiz müziklerin, izlediğimiz filmlerin, yani indirdiğimiz ve yararlandığımız her şeyin kalitesi gün geçtikçe artıyor. Doğal olarak kapladığı alan da öyle. Bunun yanı sıra inanılmaz hızlı veri üretiyoruz ve bunlar da cihazlarımızda depolanıyor. Bir gün depolayacağımızdan daha fazla verimizin olma ihtimali ailemizi film gecesinde izlediğiniz IMDb'de 7 küsur puan almış bir bilim kurgu kıyamet teorisi filmine konu olmaktan çok uzakta bize de çok yakın bir şekilde önümüzde duruyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Yani gerçekten bir gün elimizdeki depolama imkanları yetersiz mi gelecek? Bu ne kadar mümkün gibi görünse de bir o kadar mümkün olmaktan uzak olduğunu düşündüğüm bir olay benim. Yani gerçekten çok hızlı veri üretiyoruz. Özellikle de son yıllarda dünyada veri üretimi inanılmaz arttı. Hani bunun bir sınırı olması lazım bu depolama alanının. Ama bir yandan da sanki evrenin genişlemesi gibi sınırsız bir şekilde arttırabilirmişiz gibi geliyor. Yani teknoloji ve onunla yapabileceklerimizin sınırsız olduğunu düşünen duygusal bir yanım var maalesef. Ona olan sadakatimi aşamıyorum desem gerçekten pek de yalan olmaz. Telefonumuzun hafızası doluyor. Gidiyoruz çift olan resimleri siliyoruz. Teyzemizin bize yolladığı ufak kuzenimizin videolarını siliyoruz. WhatsApp grubunda ateşli bir dedikoduyu harlayan ekran görüntülerini siliyoruz. Yeni verilere yer açmamız gerekiyor yani bir şekilde. Duygusallığı kenara bırakıp realiteye dönersek devletler bile veri saklama konusunda problem yaşıyorlar. Yani devletler demişken fotoğraf veya videolardan bahsetmiyorum. Suç kayıtları, sağlık kayıtları, vergi sistemi, hatta iklim değişikliğine kadar bilgiler depolanıyor. Ve hani bunları aa bu gereksiz ya bundan iki tane varmış veya bu eski bunu sileyim diyerek silmek pek de mümkün değil. Saklanması gereken veriler bunlar. Şu an Amerika'da veri merkezlerinin bakım giderleri bile yüzlerce milyon doları buluyor. Ve bu şirketlerin kullandığı elektrik tüm Amerika'da kullanılan elektriğin %2'sine karşılık geliyor. Yani tüm Amerika'da kullanılan elektriğin %2'si sadece veri merkezlerinin bakımı için kullanılıyor. Ve bu sadece şu ana mahsus bir durum. Bu hız logaritmik bir şekilde ivmelenerek artacak gelecek günlerde. Amerika'da bu konuda öngörülü davrananlardan olarak geleceğin depolama teknolojisi olan DNA'ya 48 milyonluk yatırım yaptı. Evet, bildiğimiz DNA, hani deoksiribonükleik asit, şeker fosfat iskeletine bağlı bazlar içeren, bize atalarımızdan kodlar aktaran ve bizdekileri de bizden sonraki nesillere taşıyan DNA. Bu arada film arşivi yapmak gibi 15-20 GB'lık basit bir işlemden bahsetmiyorum. Hani milyon terabaytlar dönüyor burada. Şimdilik bu konuda ciddi girişimler var fakat gözle görünür gelişmeler yok. DNA'ya kodlama yapmak için bildiğimiz 0-1 kodlama sistemini değil, dörtlü bir kodlama sistemi gerekiyor. DNA kodlarıyla adenin, timin, guanin, sitozin olmak üzere. Bunların her birini bit olarak görebiliriz, bit olarak düşünebiliriz. DNA bazlarını yazdıran özel makineler var ama her bir bazın oluşturulması bile birkaç dakikayı buluyor. Yani teknoloji ilerlemeden bu konuda ciddi bir ilerleme yaşanması şu anlık zor duruyor. Bu konuda şu anlık en sınırlayıcı adım bu. Hani vücudumuz DNA sentezlerken ne kadar hızlı davranıyorsa suni ortamda bu kimyasal yollarla bir o kadar zor oluyor. Bir diğer zorluksa bilgilerin DNA içinden çekilmesi. Tabii hani önce yapacağız da Bu sonra olacak. Bu zorluğu sonra düşünmek gerekiyor bence. Önce yap, hani depola, DNA'ya yazdır. Sonra içinden ben bu bilgileri nasıl alırım diye düşün. Ama milyonlarca terabaytlık bilginin minik minik bazlar üzerine kodlanmasından bahsediyoruz. Yani bunların okunması sadece DNA dizin makineleriyle mümkün oluyor. Bu bir yandan güven veriyor aslında. Yani herkesin erişim sağlayamayacak olması güzel bir şey. Fakat sınıflandırma konusu da çözümlenir diye düşünüyorum. Hani bunun depolanması başarıldıktan sonra çok da bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani halledilir gibi düşünüyorum. Ya bakalım bu konuda ileride neler olacak. Mesela DNA'yı nasıl muhafaza edeceğiz? Yani sıvı veya toz olarak saklanabiliyor. Ama bunu sıfır veri kaybıyla becerebilir miyiz? Hani ya toz halindeyken ufak bir rüzgar eserse ya da sıvıyı fark etmeden bir damla dökerseniz milyonlarca terabaytı belki de fark etmeden kaybetme ihtimalini ne kadar göze alabiliyoruz? Yakın gelecekte şirketlerin bu konu üzerine daha çok eğilmesiyle gelişmeleri hep beraber göreceğiz bakalım. Son olarak bir de etkinlik haberi verelim. Dünyanın en büyük teknoloji ve müzik festivali olan Sonar 5-6-7 Mart'ta Zorlu'da gerçekleşecek. Biz de Gelecek Burada olarak Hoodbase ortaklığında geleceğin gölgesinde müzik başlığıyla değişim analizini yapacak, müziği bir dijital veri olarak ele alarak müziğin geleceğini konuşacağız. Aklınıza düşmemiş yeni soru işaretlerine kapıyı aralarken sahip olduğunuz soru işaretlerine de cevap arayacağız. Taner Turna, Mehmet İncili, Tolga Büyük, Zeynep Güray ve Zeynep Okyay gibi isimlerle gerçekleştireceğimiz panelimiz 7 Mart'ta Sonar D+ kapsamında gerçekleşecek. Ancak size kesinlikle Sonar Festivali'nin tamamına katılmanızı tavsiye ederim. Yani Sonar D+, yani 7 Mart Cumartesi günü tamamen ücretsiz olduğu için bir an önce kayıt yaptırmayı unutmayın. 3-4 yeni katkılarıyla sizlere ulaşan, gelecekten haber vermeye çalışan bir podcastinizin daha sonuna geldik. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da gelecek.burada adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Tekrar ediyorum, öneri ve eleştirilerinizi duymak bizi gerçekten mutlu edecektir. Podcast'ın metnini paylaşacağız, bahsi geçen haberlerin linkini de ekleyeceğiz oraya. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.